Ayrım 29, sayfa 277. Al Capone, Gangsterler Kralı, John Cobbler. 11 Ekim gününün büyük bir bölümünü karargahından 4 sokak ötede bulunan Ağır Ceza Mahkemesi binasında geçirmişti Weiss. Mitters Foley cinayeti sanıkları Joe Saltis ile Lefty Consil'in duruşması başlamış, jüri seçimine geçilmişti. Duruşma Weiss'ı özel olarak ilgilendirmekteydi. Bu ilgiyi daha sonra üzerinde bulunan jüri için çağrılmışların listesi ile bürosundaki kasada ele geçirilen tanıklar listesi ispatlayacaktı. Bu belgeler Weiss'ın sanıkları beraat ettirmek için 100 bin dolar harcadığı dedikodusunu doğrulayacak nitelikteydi. Duruşma ertesi gün devam etmek üzere tatil edildi. Weiss dört arkadaşıyla birlikte binadan ayrıldı. Yanında şoförü ve kahyası Sam Peller, fedaisi Paddy Murray, 20. bölge politikacılarından bir avukat yanında özel dedektif olarak çalışan Benny Jacobs, Saltis Consil savunmasını yöneten Chicago'nun en ünlü ceza avukatlarından William W. O'Brien vardı. 4 yıl önce iki eyalet savcı yardımcısına rüşvet teklif ettiği gerekçesiyle barodan atılması istenen O'Brien bu işten yakasını sıyırmayı başarmıştı. Ayrıca bir meyhanede kendisini vuran gangsterin kimliğini açıklamadığı için de ünü oldukça zarar görmüştü. Saat 4 sıralarında Peller, Weiss'ın Cadillac'ını çiçekçi dükkanının karşısına Holy Name Katedrali'nin önüne park etti. Arabadan inen 5 adam State sokağını geçmeye koyuldu. Mrs. Rotario'nun ön odasındaki 2 ahbap iskemlelerini pencereye çekmiş, Thompson'larıyla tüfekleri hazır durumda beklemekteydiler tam 2 gündür. Yerde yüzlerce sigara izmariti vardı. Nöbetleşi uyudukları yatağın üzerindeki örtü kapkara papuç boyası lekeleriyle doluydu. Yan sokaktaki apartman odasına yerleşmiş olan 2 adam da 9 Ekim'den beri beklemekteydiler. Durmadan sigara ve şarap içerek nöbet tutmuşlardı. Ama artık kendilerine ihtiyaç kalmadığını anlayarak oradan ayrıldılar. Giderlerken de aceleden odada otomatik bir tüfekle 2 şişe şarap unuttular. Kilisenin köşesindeki taş levhanın üzerinde Holy Name Katedrali'nin yapılış tarihiyle İncil'den bir cümle yazılıydı. AD 187, İsa'nın adı söylendiğinde cennette ve dünyada bütün dizler bükülmelidir. 5 adam sokağın ortasına geldiklerinde 740 numaranın penceresinden fırlayan kurşunlar tarihi de yazının büyük bir bölümünü de silmiş, taşın üzerinde yalnızca şu sözcükleri bırakmıştı. Cennette var dünyada bütün hizmetler. Dipnot. Bugün bile Chicago'lu taksi şoförleri söz konusu taşı gösterirler yabancılara. Kente son gittiğimde katedral büyük ölçüde restore edilmişti. Gene de bir kurşun izi seçiliyordu duvarda. Tam 10 kurşun yiyen Weiss hemen öldü. 15 kurşunla delik deşik olan Peller da yanı başına cansız yuvarlandı. Kolundan, bacağından, karnından yaralanmış olan O'Brien sürüne sürüne kaldırıma kadar gelebildi. Bir süre sonra olay yerine gelen polis memuru kasığından yaralı O'Brien'e gelen geçene kendisini doktora yetiştirmeleri için yalvarırken buldu. Yaralı bacağı kanamakta olan Jacobs bir posta kutusuna yaslanmıştı. Katiller arka merdivenlerden inerek zemin kattaki pencereden bir çıkmaz sokağa daldılar ve ortadan kayboldular. Kaçtıkları yolu belli eden tek ipucu Superior sokağındaki bir köpek kulübesinin üstüne düşürdükleri Thompson makinesiydi. Olay yerini tarayan polisler 35 tane boş Thompson kurşun kovanı, 3 tane de kullanılmış tüfek kovanı buldular. Yatağın üzerinde unutulmuş olan gri şapka Cicero'da Hawthorne Inn yakınlarındaki bir erkek giyim evinden alınmaydı. Weiss'ın ceplerinde jüriye çağrılanların listesinin yanı sıra 5300 dolar bulundu. Paddy Murray'in üstünde 1,5 dolar, O'Brien'in üstünde de 1500 dolar çıktı. O'Brien ile Jacobs bir süre sonra iyileştiler. Ancak katillerin kimliği hakkında en ufak bir bilgileri yoktu. Katillerin izleri hiçbir zaman bulunamadı. Odaları ilk kiralayan yardımcıların da kim olduklarını bulup çıkarmak mümkün olmadı. Ölü gömücü Spor Baron'un tahnitçileri Weiss'ın cesedini insan içine çıkacak duruma sokmakla uğraşırken, kaponda ayağında terlik, ağzında koca bir puro, ceketsiz olarak gazetecileri kabul etti Hawthorne Inn'deki dairesinde. Kasaplıktan başka bir şey değil bu diye yakındı. Bir yandan da gazetecilere puro ve içki dağıtıyordu. İyi çocuktu Jaime. Zamanında bu işlerden elini eteğini çekmeyi becerebilseydi bugün hayatta olurdu. Eskiden birlikte çalıştığımız yıllarda yakından tanımak fırsatını buldum Jaime'yi. Arada bir evine bile giderdim. Bir iki tek atardık. Weiss ile O'Banion'ı biz, yani Torrio ile ben, adam ettik. Ayrılıp kendi başlarına iş yapmaya karar verdiklerinde eyvallah dedik, hiç bozulmadık. Ne yaparlarsa yapsınlar bize ne, değil mi? Ama durup dururken bizim işlerimize engel olmaya kalkıştıklarında bozulduk elbet. Haber yolladık, sayıyla kendilerine gelsinler diye. Ama herifler burnu Kaf Dağı'na çıkmış bir kere, bizden bile üstün olduklarını sanmaya başladılar. O sırada O'Banion öldürüldü. Hemen ardından Torrio vuruldu. Kendisini kimin vurduğunu da çok iyi biliyordu. Weiss'ı karşıma alıp konuştum. Ne olursun dedim. 30'una varmadan ölmek mi niyetin? Aklını başına topla da şurada birkaç kişi canımızı kurtaralım. Yolumuzu bulalım. Capone'dan bir yaş büyük olan Weiss öldüğünde 28 yaşındaydı. Anlaşabilirdik pekala ama laf girmiyordu ki kafasına. En az 40 kere arayı düzeltmeye uğraştım. Sırf huzur içinde rahat rahat yaşayalım. Gece gündüz peşinde muhafızlarla dolaşmayı kim ister sorarım size. Ben istemem kendi payıma. Hepimize yetecek kadar avanta vardı ortalıkta, hala da var. Ama olmasa bile rekabet yüzünden adam öldürmenin gereği yok değil mi ya? Ama dedim ya, Weiss laf anlamazın biriydi. Bir hafta önce kendisine bugün öleceğini söylemiş olsaydınız dünyada inanmazdı. Takımında bayağı esaslı çocuklar da var üstelik. Barış yapmak isterlerse her zaman hazırım buna. Jaime'nin öldürüldüğüne gerçekten üzüldüm. İnanın benim parmağım yok bu işte. Cinayet masasına telefon bile açtım. İstiyorsanız geleyim dedim. İstemez dediler. Biliyorum bu cinayeti de gene bana yüklemeye kalkacaklar. Oysa dediğim gibi hepimize yetecek iş var. Hayvanlar gibi sokaklarda birbirimizi öldürmemiz yersiz. Kendi payıma bir kaldırım köşesinde makinalı tüfek kurşunlarıyla dolu olarak yatıp kalmak hiç de işime gelmez benim. Öyleyse neden Weiss'ı öldüreyim? Gangsterin bu soruyu sorduğunu işiten cinayet masası şefi Shoemaker yüzünü buruşturarak ''Neden olduğunu pek hala biliyor, hem de'' dedi gazeteciler. ''Yalnızca o değil, herkes biliyor. Kendisi öldürttü onları.'' Emniyet müdürü Collins ile aynı fikirdeydi. İddiasına göre Capone Noel zamanı New York'a gittiğinde kendisine yeni fedailer tutmuş, böylece sayıları 18'i bulan fedailerden 4'ünü Weiss'ı öldürmekle görevlendirmişti. Peki öyleyse Capone'un neden hala tutuklanmadığını soran gazetecilere şöyle karşılık verdi Collins. Onu tutuklamak boşuna zaman kaybından başka bir şey değildir. İlk defa suçlanmıyor ki. Ama her seferinde cinayet sırasında başka yerde olduğunu ispatlayan delilleri, tanıkları hazırdır. Jaime Weiss'ın Saint Malachi okulundan arkadaşları olan bir grup bronz tabutunu cenaze arabasına kadar taşıdılar. Dinsel tören yapılması yasaklandığından Mount Carmel mezarlığının kutsal olmayan bölümüne gömüldü. Gerek yollanan çiçekler gerekse genel görüntü, gangster cenazeleri standardının çok aşağısındaydı. Törene katılanlar arasında önemli yeraltı çehrelerinden yalnızca Shimer Durucci ile Bugs Moran. Bu ikisi O'Banion grubunun ortak lideri olmuşlardı artık. Bir de et ve balık pazarı haraççısı Maxie Eisen vardı. Tanınmış politikacılardan törene katılan olmadı. Ancak cenaze arabasını izleyen kortejdeki bazı arabaların üzerinde çeşitli propaganda pankartları asılıydı. Kent yargıçlığına John Sparboy'u seçin. Çevre Sağlığı Komitesi üyeliğine King Aller Graydon üçlüsünü seçin ve benzeri şeyler. 21 Ekim Sherman Oteli Anlaşması. Weiss'ın ölümünden sonra ortaya çıkan bazı gerçekler Capone için kötü bir sürpriz olmuştu. Joe Saltis ile Frankie McAuley'nin hala kendisinden yana olduklarını sanmaktaydı çünkü. Bu ikisinin Dingbat Oberta ile birlikte işlettikleri 200 kadar meyhane, Capone bira ve viskisinin en belli başlı alıcıları arasındaydı. Oysa Weiss'ın cebinden çıkan jüri üyeleri ve tanıklar listesinden anlaşıldığına göre bir yan değiştirme hikayesi olmuş, sözde Capone taraftarı olan bu gangsterler gizlice Weiss'ın tarafına geçmişlerdi. Daha da derinden araştırmalar yaptıran Capone, Saltis'in meyhanelerinin içki ihtiyacını Weiss'tan karşılamaya hazırlandığını da öğrenmişti. Böylesine bir ikiyüzlülük korkunç bir ceza gerektirirdi aslında. Ancak Capone, ganglar arası barışı sağlamak, bölge sınırlarını Torrio zamanında olduğu gibi ayarlamak çabasında olduğu için şimdilik durumu bilmezlikten gelmeyi tuttu. Bir barış anlaşmasına varmak için bu defa ilk adamı Saltis attı. Capone'un yapabileceği şeylerden deli gibi korktuğu için Dingbat Oberta'dan öğüt almak istedi. O sırada Mitters Foley cinayetinden sanık olarak ayrı duruşma bekleyen Oberta, Maxie Elson'a başvurdu. Yeraltı çevrelerinde çok akıllı, çok tecrübeli olarak bilinen Elson, serbest kaldıktan sonra Saltis'in canını bir tek yolla kurtarabileceğini, her ne pahasına olursa olsun Capone'la barışması gerektiğini, isterlerse bu işe aracı olacağını söyledi. İlk önce Tony Lombardo'ya giderek patronunun ağzını aramasını rica etti. Lombardo ertesi gün Aysen'i arayarak Capone'un da barış yanlısı olduğunu bildirdi. Önce seçim ve mahkeme sonuçlarını ayarlamaktaki becerikleriyle ün yapmış, tanınmış kumarhaneci Billy Skidmore'un bürosunda iki ön görüşme yapıldı. Daha sonra gang liderleriyle en gözde adamlarından kurulu 30 kişilik bir grup Sherman Oteli'nde tarihi bir toplantı yaptılar. Hem belediye binasının hem de emniyet müdürlüğü binasının yakınında olan Sherman Oteli'ne gelen gangsterler önceden kararlaştırıldığı gibi silahsız ve fedaisiz gelmişlerdi. Capone grubu delegeleri şunlardı: Al Capone, ağabeysi Ralph, Tony Lombardo, Jack Guzik, Cicero'dan Ev Fogel, Kuzey kesimden Drucci, Bugs Moran, Patates Kaufman, viski ithalatçısı Frank Foster, öteki adıyla Citro ve O'Bernion grubunun genel evcisi Jack Zuta hazır bulunuyorlardı. O'Donnell çetesini Miles ile Klondike temsil etmekteydi. Ayrıca Billy Skidmore ile kumar dünyasının bir başka önemli siması eski kasa soyguncusu Barney Christian P. Bertsch'e de gelmişlerdi. Bu ikisi kuzey kesimindekilere az çok bağlı olmakla birlikte ayrı ayrı bağımsız kumarhanelerin sahibiydiler. Sheldon çetesinden yalnızca Ralph Sheldon gelmişti. Saltis, McAuley'in, Oberta üçlüsünü Maxie Elson temsil ediyordu. Toplantıyı gizli tutmak için hiçbir çaba gösterilmemişti. Emniyet müdürlüğünden bir sivil dedektif gözlemci olarak katılmıştı gangsterlerin arasına. Gazeteciler toplantı odasına sokulmamakla birlikte hemen kapının önünde beklemekte, içeride olup bitenlerden anında haberdar olmaktaydılar. Aysen herkesin aklını başına toplaması dileğiyle açtı toplantıyı. ''Birbirimize rahat verelim biraz dedi. Aptallıktan başka bir şey değil yaptığımız. Birbirimizi öldürdükçe aynasızların yüzünü güldürüyoruz.'' Gerek kişiliğinin gerekse örgütünün güçlü olması dolayısıyla toplantının en önemli kişisi olan Capone, 5 koşullu bir anlaşma tasarısı ortaya sürdü. 1. Halen süre gelmekte olan bütün anlaşmazlık ve kavgalar, kan davaları unutulacak, genel bir ateşkes ilan edilecek. 2. Ganglar arası anlaşmazlıkları çözümlemek için kullanılan şiddet hareketlerinden vazgeçilecek, tartışarak anlaşma yoluna gidilecek. 3. Dürtükleme yapılmayacak. dürtükleme çete reisler arasında çok sık uygulanan bir psikolojik savaş yöntemiydi. Asılsız ama yıpratıcı dedikodular çıkarmak esasına dayanıyordu. Diyelim ki A, B'yi tepelemek istiyor ama açık açık saldırıya geçmekten çekiniyor. Tutup C'ye B'nin kendisi hakkında çok kötü konuştuğunu söyler ve C'nin B'yi tepelemesine yol açabilir. Ya da gazetelere B hakkında C'yi çok kızdıracak bir haber verebilir. 4. Başka bir çetenin müşterileri çalınmayacak, belirlenmiş bölgelerin ötesine geçilmeyecek. 5. Koşullara uymayan bir çete üyesini ancak o çetenin lideri cezalandırabilecek. Bölgelerin yeniden paylaşılmasına gelince O'Banion'cılar İrlandalı'nın ölümünden sonra istila ettikleri bütün bölgelerden çekilerek faaliyetlerini 42. ve 43. bölgelerde sürdüreceklerdi. Yalnız ve yalnız bu bölgelerde bira ve içki dağıtımı, genel evcilik ve kumarhanecilik yapabileceklerdi. Bu çete üyelerinin aç kalmalarına yol açacak kadar kötü bir kısıtlama değildi aslında. Söz konusu bölgeler hemen hemen 5 mil kare genişliğinde çok yoğun bir iş ve yerleşme çevresini içine almaktaydı. Doğudan batıya bakıldığında Michigan Gölü ile Chicago Nehri, kuzeyden güneye gidildiğinde ise Belden Caddesi ile Wacker Drive arasında kalan bölgeydi burası. Güneybatı Chicago'nun göl ve nehir arasında bulunan aşağı yukarı 3 mil karelik bölümü Soltis McHurlane çetesi ile Sheldon çetesi arasında paylaştırılacaktı. Skidmore ile Berçe kumarhanelerini eskisi gibi işletebileceklerdi ama bundan böyle Capone'a bağlı olacaklardı. Capone, Marty Gifoilunki gibi küçük çetelere kendi bölgelerinden yerler vermeyi kabul etti. O, Donald kardeşlere verilecek bölgenin kararlaştırılmasını başka bir toplantıya bıraktı. Kendisine karşı işledikleri suçlar öylesine büyüktü ki, hakların herhangi bir karara varmazdan önce yeni anlaşmanın koşullarına dereceye kadar uyacaklarını görmek istiyordu. Bu anlaşmadan sonra Capone, Madison sokağının birisindeki bütün Chicago bölgeleriyle hemen hemen bütün bandiyo kalıyordu. Bu koca krallığın içinde aşağı yukarı 20 bin meyhane ve sayılarını ancak kendisiyle en üst kademedeki adamlarının bildiği bir sürü gece kulübü, kumarhane ve genel ev vardı. Harika iş imkanlarını kurşunlarla delik deşik etmekte izledim onları diye konuştu Capone daha sonra. Kimsenin de kazancı olmuyor bu öldürmelerden. Hem zor hem de tehlikeli bir iş bizimkisi. İşi ne olursa olsun insan çok çalıştı mı akşam evine gidip dinlenmek ister, her şeyi unutmak ister. Pencere kenarında oturmaktan, kapısını açmaktan korkmak istemez değil mi? Peki neden tabancalarımızı bir kenara kaldırıp işimizde normal insanlar gibi çalışmıyoruz? Neden biz de gündüz çalışıp akşam oldu mu ailemizin yanında dertlerimizi unutmayalım? Herkese yetecek kadar bol bira, bol iş var. Bu yüzden adam öldürmeye değer mi yani? Ayrıca babalık duygularının derinliğini gösteren nedenler de ekledi sözlerine. Bütün bunlara bir son vermek istedim çünkü oğlumun ikide bir neden eve gelmediğini sormasına dayanamıyordum. 14 aydır Hawthorne Inn'de oturmak zorundayım. Düşünün, çocuğum 3 yıldır rahatsız, bir sürü ameliyat geçirdi. Ona da anasına da bakmak zorundayım değil mi ya? Yavrum olmasaydı Allah belanızı versin derdim heriflere. Madem istiyorsanız vuruşalım. Ama demedim. Günün birinde makinalı tüfek kurşunlarıyla delik deşik durumda eve getirilebileceğini bile bile hangi baba diyebilir bunu? Ötekilerin de bu biçimde ölmeye meraklı olduklarını sanmıyorum. Toplantıya katılanlar arasında anlaşma tasarısına karşı çıkan olmadı. Sıkışıp barıştık. Aramızda herhangi birimizi kızdıracak bir olay olduğunda hemen tabancalarımıza sarılacağımıza, karşılıklı oturup konuşmaya, sorunları çözümlemeye çalışmaya söz verdik. Toplantı sona erdikten sonra hep birlikte Elmas Joe Esposito'nun işlettiği Bella Napoli Cafe'ye gidilerek anlaşma kutlandı. Kabusu andıran bir eğlence gecesiydi bu. Capone'un izniyle eğlentilere katılan bir gazeteci bir hortlaklar şölene benzetti geceyi. kol kola girmiş, birbirlerinin ensesini tokatlayan, ulurcasına kahkahalar savuran eski düşmanlar, birbirlerini nasıl öldürmeye çalıştıklarını, ele geçirdikleri kişilere ne gibi işkenceler yaptıklarını hatırladıkça kahkahadan kırılıyorlar. Eskiden işledikleri cinayetleri, kurbanını arkadaşlarına anlatırken müthiş övünüyorlardı. ''Hani bizim iki arabanın, sizin arabanın peşine düştüğü geceyi hatırlıyor musun?'' diye soruyordu bir kabadayı bir başkasına dirsek atarak.
''Hatırlamaz olur muyum?
İşte o gece sizi öldürecektik ya.'' Çapkınca bir kıkırdama. ''Yalnız da karı var diye ilişmedik.'' Ve kasıklarını tuta tuta gülen iki kişi. 29. ayrımın sonu. Sayfa 286.